Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 46. Ayrım. Türkiye geliyordu. Gemilerin radarları denizi tarıyor, konvoyu koruyan uçaklar zaman zaman ayrılarak uzak çevreyi de denetliyorlardı. Muhripler bir denizaltı hücumundan sakınmak için zikzak yaparak ilerliyorlardı. Gece de karartma yapılacaktı. Konvoy zorunlu olarak çıkarma gemilerinden hızı en düşük olanın hızıyla ilerliyordu. Saatte 5 mil. Konvoyda bulunan bütün komutanlar düşünceliydi. Çeşitli olumsuzluklar, aksilik, fazla kayıp verme olasılıkları beyinlerini kemiriyordu. Fakat şimdi asıl sorun gecikmiş olmalarıydı. Komandolar ve paraşütçüler Kıbrıs'a inerken çıkarma birliklerinin de kıyıya çıkmaları gerekiyordu. Subay salonunda toplanmış olan subayların ve as subayların arasında 3 hava irtibat subayı da bulunuyordu. Dipnot 366. Yerden özel el telsiziyle uçakları hedeflere yönlendiren görevliler. Binbaşı Fehmi Ercan, Binbaşı Necdet Karademir, Yüzbaşı Akın Giray. N. Karademir'in anıları. M. Remzi Gökhan. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilginç olaylar. Sayfa 218-222. Bu subaylar savaş sırasında uçakları yerden el telsiziyle hedefe yönlendireceklerdi. Topluca sohbet ediyorlardı. Konu giderek değişti. Savaşın ilk etkileri, savaş psikozu, savaş şoku oldu. Mehmetçik, ateş karşısında nasıl davranacaktı? Eğitimlerde, tatbikatlarda savaşın provası yapılıyor, savunmanın, korunmanın türlü yolları öğretiliyordu ama gerçek ile gölgesi birbirine benzer miydi? Kaldı ki bu durum kendileri için de sorundu. Bunu dile getirmiyorlardı ama hepsi için için tedirgindi. Hiçbiri bir savaş görmemiş, ateş altında kalmamış, yanı başındaki bir askerinin vurulup düştüğünü yaşamamıştı. 1. Tabur Komutanı Binbaşı İlhan Aloğlu, "Bütün bu sorunların çaresi iyi eğitimdir," dedi. "Askerin ve bizim eğitimimiz iyi ise sorun yok. Duamızı edip savaşa dalarız. Bu konuyu kapatıyoruz. Şimdi harbiye marşı." Önce kendisi başladı, salondakiler bütün ciğerleriyle katıldılar. Turan Güneş elçiliklere bir mesaj yolladı. "Bu gece telsizler açık kalsın. Telsizciler sabaha kadar nöbet tutsun." Deneyimli bir diplomat da elçiliklere yollanmak üzere Türk müdahalesinin gerekçelerini açıklayan hükümet bildirisini hazırlıyordu. Kıbrıs dairesi Lefkoşa Büyükelçiliğine çekilmek üzere bir mesaj hazırlamıştı. Şafak'la birlikte Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarma yapacaktır. Hareket ile birlikte Bayrak Radyosu durumu Türk toplumuna bildirsin. Dipnot 367. Mehmet Ali Birand. Adı geçen eser sayfa 60. İndirme ve çıkarma Şafak'ta değil saat 7'de başlayacaktı. Dışişleri genel bir ifade kullanmış. Bu ifade yüzünden Bayrak Radyosu Denktaş'ın konuşmasını indirme ve çıkarmadan 2 saat önce şafak vakti saat 5'te vermeye başlar. Bayraktarlığa sorulsa tam saat öğrenilirdi ama coşku içinde sormayı ihmal ettiler. Türkiye'de yaz saati uygulanıyordu. Kıbrıs'ta uygulanmıyordu. Bu nedenle erken bildirmeyi yanlış olarak yaz saati farkı ile açıklayanlar var. Yaz saati ile kış saati arasında 1 saat fark var. 2 saat fark yok ki. Bu mesaj çok gizli işaretiyle saat 19'da yollanacaktı. Genelkurmay Bayraktarlığa ve Alay Komutanlığına hazırlık yapmaları için önceden emir vermişti. Onlara düşen büyük görevler vardı. Hazırlık yapmaları gerekiyordu. Jet yakıtı için Suudi Arabistan ve Libya elçilikleriyle temas edilmişti. Libya lideri Muammer Kaddafi'den gelen mesaj hükümeti çok duygulandırdı. "Her ihtiyacınızı karşılamaya hazırım. Uçak yollayın, istediğiniz silahı ve mühimmatı verelim." Dipnot 368. internette yer alan bilgilerden özetledim. Kaddafi, Türk Kara Harp Okulu'ndan mezundur. Jet yakıtı ile dolu dev bir tankeri Mersin'e yola çıkardı. Dipnot 369. Güvenilir kimselerden duyduğum bu bilgiyi doğrulayan yazılı bir kaynak bulamadım. O tarihteki Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra anılarında Ataş, jet yakıtı Kaddafi'nin yardımı gibi konularda hiç bilgi vermiyor. Bilgi Genelkurmay'a ulaştırıldı. Nakliye uçakları Kıbrıs harekatına ayrılmıştı. Genelkurmay'ın talebi üzerine gizlice Türk Hava Yolları'nın 4 DC-9 uçağının koltuklarının sökümüne başlandı. Bu iş sabaha kadar bitirilecekti. Böylece 4 büyük nakliye uçağı kazanılmış olacaktı. Sabah harekatın başlamasıyla birlikte Kıbrıs ile çevresindeki geniş bir deniz alanı yasak savaş alanı olarak ilan edilecekti. Dipnot 370. Washington, ateşe militerimizin yardım rica etmesi üzerine Pentagon'un ilgili bölümü savaş alanını belirten bu anonsun herkese ulaşması için yardımcı olmuştur. Türk hava sahası da aynı saatte ikinci bir bildiriye kadar bütün uçaklara kapatılacaktı. Yunan yönetimi ile Cisco arasındaki görüşmeler ümit kırıcı geçmişti. Türkiye'nin bütün isteklerini reddetmişlerdi. Özellikle General Ioannidis çok sertti. Hiçbir konuda uzlaşmaya yanaşmıyordu. Türklerin çıkarma yapacağına da inanmıyordu. "Buna cesaret edemezler," demiş, elini masaya vura vura, "Eğer Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yaparsa Yunanistan'ın bir dakika bile duraksamadan Türkiye'ye savaş açacağını söylemişti. Bütün hazırlıklar yapılmıştı. Türkiye'ye unutamayacakları bir ders vereceklerdi. Atina Radyosu sık sık "Savaş olursa bir saat sonra Konstantinopolis'teyiz yani İstanbul'dayız" diye anons yapıyordu. Cisco zayıf bir ümit ile Atina'da biraz daha kalmaya karar verdi. Yunan alayında süresi dolan askerlerin yerine yenileri gelmiş, Magosa limanında törenle karşılanmıştı. Hizmet süresi dolan 500 subay ve asker de törenle gemiye bindi. Ailelerine kavuşacakları için sevinçliydiler. Gemi, bandonun nameleri, alkışlar, bağırışlar arasında düdüğünü uzun uzun çalarak Magosa'dan ayrıldı. Yeni gelen 500 subay ve asker Yunan alayına katıldı. Kendilerini çok kanlı bir savaşın beklediğini bilmiyorlardı. Bolu Komando Tugayı, Çubuk Taburu ve Nevşehir Jandarma Komando Taburu öğleden sonra kısa zaman farklarıyla Ovacık'a ulaştılar. Gündüz uygun yerlerde beklemiş, gece yol almışlardı. Ancak bölük pörçük uyuyabilmişlerdi. Uykusuz ve yol yorgunuydular. Ovacık'ta su boldu. Yüzlerini gözlerini iyice yıkayıp toparlandılar. 280 araçlık Tugay buraya kazasız, döküntüsüz ulaşmıştı. İlk araç arızalandığında kasabanın ustası gelip arızayı gidermişti. Sonra bir arabayla konvoyu izlemiş, bir araç arıza yapınca hemen onarmıştı. Yolda ustaya arabalarıyla bir iki usta daha katılmış, konvoya gerektikçe yardım ederek Ovacık'a kadar birlikte gelmişlerdi. Taburlar da aynı yardımı görmüşlerdi. Ordugah sınırında konvoy yetkilileri ile ustalar kucaklaşarak vedalaştılar. "Allah'a emanet olun. Siz de." Bolu Komando Tugayı'nın alayları, Çubuk ve Nevşehir alayları ile birlikte 5'e yükseldi. Dipnot 372. Hava indirme Tugayı'ndan henüz yeterli paraşüt eğitimi görmemiş, yaklaşık 1000 kişi de Ovacık'a gelecek, bunlar da Ovacık'tan Kıbrıs'a helikopterlerle taşınacaklardı. Bu personel Tugay'ın taburlarına dağıtılacaktır. Komutanlar subayları toplayıp ertesi sabah Kıbrıs'a gidileceğini açıkladılar. Subaylar müjdeyi askerlere yetiştirdiler. Ovacık bayram yerine döndü. Bu neşe, Ordu Komutanı Orgeneral Suat Aktulgay'ı, Kolordu Komutanı Korgeneral Nurettin Ersin'i sevindirdi. Benzer neşeyi havacılarda da görmüşlerdi. Asker de, havacılar da savaşa hazırdı. Subaylar ve askerler yemekten sonra harekete geçtiler. Ertesi gün sabah erkenden ilk önce Tugay'ın 1. taburu savaşa gidecekti. Hazırlık yapıldı. Mühimmat ve gerekli malzeme sandıkları ile güçlü bir telsiz aygıtı ve parçaları havacıların gözetiminde helikopterlere yerleştirildi. Sonraki seferler içinde sandıklar öbek öbek istiflendi. Akşama kadar her iş bitecek, karavana komutanlarla birlikte yenecekti. Büyükelçi Asaf İnhan, ikametgahına uğrayarak Denktaş'la görüşmek istemişti. Denktaş yoktu. Eşiyle yürüyüşe çıkmıştı. "Ben kendisini ararım," dedi, ayrıldı. Durumu dönünce öğrenen Denktaş, ümide kapıldı. Koştu. Büyükelçiliğin merdivenlerini nefes nefese çifter çifter çıktı. Asaf Bey'in odasına mermi gibi düştü. Asaf Bey, Bayraktar, Kurmay Albay, Arif Er Yılmaz ile konuşuyordu. Konuşmasını kesti. Gülerek Denktaş'a döndü. "Gel bakalım Denktaş Bey." Beklediğin gün geldi. Eline Ankara'dan yollanan gizli mesajı verdi. Türkiye sabah şafakta geliyordu. Denktaş'ın sevinçten başı uğuldamaya başladı. Üçü birbirlerine sarılarak keyifle ağladılar. Uzun yılların rüyası gerçekleşiyordu. Bilgi, çıkarma başlayana kadar gizli tutulacaktı. İkametgahına gitti. Yürümüyor, uçuyordu. Sabah Bayrak Radyosu'nun yayımlayacağı konuşmasını hazırlayacaktı. Elleri titriyordu. Bir süre gözlerini kapatıp sakinleşmeye, haberi sindirmeye çalıştı. Ellerinin titremesi azalınca konuşmasını yazmaya başladı. "Sevgili kahraman fedakar Kıbrıs Türk'ü." Yazıyı bir çırpıda bitirdi. Bu sırada Türk alayı Gönyeli ve Ortaköy'de savaş mevzilerine sessizce yerleşmişti. Barış gücü ekipleri alayın bölgesine sokulmayacaktı. Alayın önemli bir görevi de Gönyeli yakınına inecek paraşütçülerin güvenliğini sağlamaktı. Saat 22'ye kadar sabredebilen Denktaş, yürütme kurulu üyelerini yani bakanları davet etti, müjdeyi verdi. Heyecandan üyelerin solukları kesildi. Kendilerini zor toparladılar. Hep bugünü beklemişlerdi. Önce savaşın tehlikelerinden uzak bir yere taşınmalı, bir karargah kurmalıydılar. Sessizce kooperatifin bodrumuna taşındılar. Denktaş, radyo müdürü Hakkı Süha, söz yayınları şefi Üner Ulutuğ ile Rumca ve İngilizce çevirmenleri çağırdı. Ses kayıt aygıtını da birlikte getirmelerini söyledi. Hazırladığı metni banda okudu. Ve şöyle dedi: "Bunu şafak sökünce, yani sabah saat 5'te yayımlayacaksınız. Bu metni şimdi Rumca ve İngilizceye çevirin. Spikerler çevirileri de sık sık okusunlar. Rumlar kim bilir ne yalanlar uyduracaklardır. Bizimkiler de, Rumlar da doğruyu öğrensin. Şimdi burada misafirimizsiniz. Vakti gelince sizi radyoya yollayacağız." Büyük haberi bile bile susmak çok zordu ama Rumları uyarmamak için zorunluydu. Sevinçlerini içlerine gömüp şafağı bekleyeceklerdi. Çıkarma gemilerinin yarısından fazlasının makineleri ötekilerden daha güçlüydü. Bunlar saatte 6,5 mil hız yapabilirlerdi. Tümamiral Nejat Tümer, hızı artırmak için hızı yüksek olan çıkarma gemilerinin hızı düşük gemileri yedeklerine almalarını emretti. Bu yapılınca konvoyun hızı birdenbire 6-6,5 mile yükseldi. Dipnot 373. Bu bilgiyi veren Tümamiral Nejat Tümer. Aktaran E.3'ler. Adı geçen eser. Sayfa 164. Saat başına 1-1,5 mil hız kazanmışlardı. Önlerinde saatler vardı. Bu önlem gecikmeyi epey azaltacaktı. Ah, gecikmeyi biraz daha azaltabilselerdi. Sancaktarlıklar 1 Nisan EOK yıl dönümü gününden beri alarmdaydılar. O gün Rumlar yine azmışlardı. Türk-Yunan gerginliği yüzünden alarm o günden beri sürüyordu. Bayraktar, Lefkoşa ve Boğaz sancaktarlarını çağırıp müdahale haberini verdi. Bu durum için hazırlanmış olan gizli plan açılarak incelendi. Defkoşa sancağı mücahit birlikleri, Türk kesimi ile Gönyeli, Hamitköy çevresine inecek paraşütçüleri, doğudan ve batıdan gelebilecek Rum saldırılarına karşı Türk alayı ile birlikte koruyacaktı. Bolu Komando Tugayı'nın taburları helikopterlerle Kırnı ve çevresine ineceklerdi. Dipnot 374. Kırnı köyüne yakın küçük uçakların ve helikopterlerin inebileceği bakımsız, terk edilmiş küçük bir havaalanı vardı. Kırnı'nın şimdiki adı Pınarbaşı'dır. Bu taburları da Rum saldırılarına karşı bu bölgedeki mücahit taburu koruyacaktı. Dipnot 375. İniş ve karaya çıkış anları, birliklerin en zayıf, en savunmasız oldukları anlardır. Kimse, Türkler geldi diye sevinip, mevzileri terk ederek kucaklamaya koşmayacak. Koruma bir an bile aksatılmayacak. Herkesin gözü Rum mevzilerinin üzerinde olacak. Baş üstüne. Helalleşip ayrıldılar. Gazamız mübarek olsun. Durumu sancaktarlardan öğrenen alt komutanlar sevinç çığlığı atmamak için kendilerini zor tuttular. Haber mücahitlere sabaha karşı verilecekti. Gerekli yerlere işaret bezlerini sermek, inenlerin hedeflerine hızla ulaşmalarını sağlamak için belirtilen yerlerde yeterli kamyon ve otobüs bulundurmak, ilk yardım istasyonu açmak, Kızılay Hastanesi'nin hazırlık yapmasını sağlamak da gerekmekteydi. Türk alayı, Yunan alayının yanındaki eski kampından ayrıldığı zaman geride kampa göz kulak olması için bir takım bırakmıştı. Dipnot 376. Bu eski kampa Turgut Sunalp kampı adı verilmişti. Takıma gece yarısından sonra sessizce sızma yöntemiyle kamptan ayrılıp alaya katılması emri verildi. Takım, Yunan alayının ruhu duymadan alayına katılacaktı. Ovacık'ta yatsı namazı bölük bölük birlikte kılındı. Hepsi birbiriyle helalleşti, dargınlar barıştı. Savaşa dargın gidilmezdi. Gerekince birbirlerini korumak için canlarını feda edeceklerdi. Ordu, kolordu, tugay ve tabur komutanları ile kolordu kurmayları son bir toplantı yaparak planı bir daha gözden geçirdiler. Ayrıntılarda küçük değiştirmeler yapıldı. Sabah erkenden kalkılacaktı. Çok gecikmeden dağıldılar. Ama Ankara'daki, Adana'daki büyük komutanlar gibi Ovacık'taki büyük komutanların da hiçbiri uyuyamadı. Birinci gün karaya çıkarılabilecek asker sayısı ile Boğaz-Lefkoşa arasına indirilebilecek asker sayısının toplamı 7500 idi. Çıkarma gemisi, uçak ve helikopter sayısı ile zaman bakımından daha fazla asker çıkarmak ve indirmek imkansızdı. Ağır silahları olmayan toplam 7500 kişinin, ağır silahları, tankları olduğu bilinen, Türklerden en az 4 kat kalabalık Rum ve Yunan birliklerine karşı, büyük kuvvetler yetişene kadar en az 48 saat direnmeleri gerekiyordu. Dipnot 378. Bilinen Kıbrıs Rum birlikleri özet olarak 1 Yunan alayı, 19 piyade taburu, 4 komando taburu, 1 tank taburu ki 42 tanktan oluşur, 50 zırhlı personel taşıyıcı, 1 zırhlı keşif taburu, 1 mekanize piyade taburu, 6 topçu taburu, 3 topçu bataryası, 5 uçak savar taburu, 3 tank savar taburu, 14 yardımcı birlik, 463 top, 382 tank savar silahı, 12 bot, 11 küçük uçak, seferberlik ilanıyla silah altına alınacak ihtiyatlar, yani Home Guard adı verilen milli muhafızlar, 20 tabur, 1 piyade taburu 350-400 kişi, 1 ihtiyat taburu 250 kişi kadardı. Emekli Korgeneral M. Sever, Kıbrıs Bitmeyen Gece, sayfa 52-53, Kurmay Albay İ. Artuç, adı geçen eser, sayfa 171. Ayrıca 4000 kişilik Makaryos'un özel kuvveti, 15 Temmuz gecesi Yunanistan'dan gelen komando taburu ile yoldan geri çevrilen 500 kişilik değiştirme birliği de var. Rum birliklerin sayısı 20 Temmuz'da 30 bin kişidir. Yedeklerin silah altına alınmasıyla bu sayı 21 Temmuz'da 35 bini geçecektir. Bazı kaynaklarda bu sayılar daha yüksek verilmektedir. 46. ayrımın sonu. Sayfa 327. Devamı 47. ayrımda.